Merhaba. Bakış açısına hoş geldiniz. Bakış açısının bu haftaki konusu İslam dinindeki mezhepler. Program özetimiz şu şekilde olacak. Künye bölümünde genel hatlarıyla İslam mezheplerini tanıtacağız. Tarih arka planda bu mezhepler nasıl ortaya çıktı, mezhep kavgaları nasıl başladı, Kerbela olayı neden yaşandı bunlara bakacağız. Ve mezheplerin farklı uygulamaları hakkında bilgi vereceğiz. Güncel durum raporunda ise Suriye ve Irak'taki mezhep çatışmalarından kaynaklanan olaylara değineceğiz. Ve Türkiye'de bazı çevrelerce Sünni ve Alevi kardeşlerimiz arasında oluşturulmaya çalışılan Sunni gerilimin sebeplerini deneyeceğiz. Evet, her zaman olduğu gibi tüm bu olayların perde arkasında neler olduğuna bakacağız. Mezhep farklılıklarına nasıl bir bakış açısı geliştirmesi gerektiğini aktaracağız. Mezhep terimiyle ve mezhepleri tanıyarak başlayalım isterseniz. Mezhep nedir? Mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır? Peygamberimiz döneminde mezhepler var mıydı gibi sorular pek çok insan tarafından merak edilir. Mezhep, kelime anlamı olarak gidilen yol, sözlük anlamı olarak da anlayış, görüş anlamına geliyor. Genel olarak tanımlarsak, bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan, kollarından her birine verilen isim. Mezhepler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin vefatından sonra ortaya çıkmış. Kur'an hükümlerinin, Peygamberimizin hadislerinin ve sünnetinin, bunlara ait bütün ilimlerin tam manasıyla anlaşılamayacağı temeline dayanıyor. Bunları gerçek anlamda yorumlayabilen alimlere tabi olunarak uygulanabileceği düşüncesi var. Sahabe döneminden sonra zamanla İslam'da Sünnilik, Şiilik ve Haricilik mezhepleri oluştu. Tüm bu mezhepler de kendi içinde alt kollara ayrıldı. Dünya Müslüman nüfusunun yaklaşık %85'i Sünni ve Sünni mezhepler Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi ve Maliki mezhebi olmak üzere dörde ayrılıyor. Hanefi mezhebi İmam-ı Azam Ebu Hanife tarafından kuruldu. Dört Sünni mezhep içerisinde nüfus açısından en genişi. Hanefi mezhebinin takipçileri tüm İslam aleminin yaklaşık %56'sını oluşturuyor. Hanefi mezhebi önce Irak'ta doğdu, oradan doğuya ve batıya yayıldı. Hanefi mezhebi daha çok Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Sincan Uygur özel bölgesi ve Balkanlarda yaygın. Şafii mezhebi ise İmam-ı Şafii tarafından kuruldu. Önce Mısır'da yayıldı, sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Horasan taraflarına geçti. Mısır'ın çoğunluğu Şafii, Malezya, Endonezya, Yemen ve Doğu Afrika'da da Şafilik yaygın. Türkiye'de de Hanefilikten sonra yaygın olan Sünni mezhep. Anadolu'nun güney taraflarında Suriye ve Irak'ta da Şafii mezhebinde olanlar mevcut. Hanbeli mezhebi ise İmam-ı Hanbel tarafından kuruldu. Hanbeliler daha çok Arap Yarımadası'nın ortasında yer alan Necd adı verilen bölgede yerleşmiş durumdalar. Günümüzde Körfez ülkelerinde Irak, Küveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da mensupları bulunuyor. Maliki mezhebi İmam Malik tarafından kuruldu. Maliki mezhebi önce Hicaz halkı tarafından benimsenmiş ve hacca gelenler vasıtasıyla Kuzey Afrika'ya ve o zaman Endülüs denilen İspanya'ya yayılmış. Şii mezhebine geçelim. Mensuplarına Şii veya çoğul olarak Şia deniliyor. Şii veya Şia taraftar anlamına geliyor. Bu kelime Hazreti Osman'ın şehit edilmesinin ardından Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye yani Haşimi ve Emevi kabileleri arasında yaşanan hilafet krizinde tarafları ifade etmek için kullanıldı. Bu ayrılık zamanla kendini kavramsal ve teolojik altyapısını oluşturarak mezhepleşti. Şii inancında Hazreti Ali'nin çok özel bir yeri var. Şiilik, halifelik sırasında farklı görüşlerden kaynaklanan alt kollara ayrılıyor. Ortak noktaları Hazreti Muhammed'in vefatından sonra halifelik makamının Hazreti Ali ile başlamak üzere onun soyundan gelen insanlara ait olduğunu kabul etmeleri. Şiiliğin alt mezhepleri ise şu şekilde İsna Aşeriye, Zeydiye ve İsmailiye mezhepleri. İsna Aşeriye bugünkü esas Şii akımı, Şiilerin çoğunluğunun mensup olduğu mezhep. Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi mezhebi. 12 imam görüşüne inanıyorlar. 12 imama inanmalarından dolayı 12.lik ya da 12 imamcılık olarak adlandırdıkları da oluyor. Bu mezhebin en yaygın ve en büyük kolu Caferilik. Takriben Şiilerin %85'i 12. olup Şii Müslüman denirken genelde İsna Aşiriye'den olanlar kastediliyor. Şia'nın diğer mezheplerine de kısaca bakalım. Zeydiler en yoğun olarak Yemen'de yaşıyorlar. İsmailer, imamlığın İsmail'in soyundan gelen kişiler ile günümüze kadar devam ettiğine inanıyorlar. Tarihte Fatimiler İsmaili Devleti, günümüzde İsmailer özellikle Hindistan, Pakistan, İran, Afganistan, Tacikistan coğrafyalarında ve Suriye'de yaşıyorlar. İsmaili mezhebinin alt kollarından biri herkesin çok iyi bildiği Alevilik. Diğer kolları ise Nizarilik ve Dürzilik. Şiiler, İslam dinine mensup 1,5 milyar insanın yaklaşık olarak 200 milyonu da temsil ederek İslam aleminin yaklaşık %15'ini oluşturuyor. İran, Azerbaycan, Bahreyn, Irak ve bir olasılıkla Yemen'de nüfusun çoğunluğu, ayrıca Lübnan'ın da önemli bir bölümü, kısmi bir bölümü Şii. İran'ın %89'u, Azerbaycan'ın %85'i, Irak'ın %60-%65, Yemen, Bahreyn, Katar, Türkmenistan, Türkiye'nin %10'u ve Lübnan'ın %65'i Şii nüfus. Ayrıca Suudi Arabistan'ın %15'i, Pakistan'ın %20'si ve Afganistan'ın %19'u Şii. Ayrıca Avrupa ülkelerinde yaklaşık 10 milyona yakın, Avrupa Birliği ülkelerinde 10 milyona yakın, Amerika kıtasında dağılmış 20 milyon üzeri, Afrika'da sadece Nijerya'da 10 milyon Şii bulunuyor. Türkiye'de ise çoğunluk sırasına göre Aleviler ve Caferiler yaşıyor. Alevilerin ülkemizdeki oranı %21. Bir de haricilik mezhebi var. Günümüzde haricilerin sadece ibadiye kulu kalmış durumda. Umman Sultanlığı'nın yaklaşık %70'inde, Tunus'un Cerbe Adası, Zanzibar ve Tanzanya'da görülüyor bu mezhep. Son olarak Nusayrilikten bahsetmek istiyorum. Nusayri, Türkiye'de Adana, Mersin ve Hatay'da yerleşmiş yerli halkın ve Suriye yönetimindeki Esadların da mensup olduğu Aleviliğin bir kolu. Suriye'de ayrıca azınlık olmalarına rağmen iktidar durumdalar. Suriye'de nüfusun %15'i Nusayri, nüfusları yaklaşık olarak 350 bin civarında. Nusayri'nin bir diğer adı da Arap Aleviliği. Nusayri'nin görüşleri incelendiğinde inançlarının İslam'dan kaynaklanmakla beraber tamamen batini yorumlara dayandığı görülüyor. Hatta görüşlerinde zaman zaman Hristiyan kültürünün izlerine dikkat çekiyor. Şimdi tarihte geriye doğru gidelim ve mezheplerin nasıl doğduğundan, Kerbela olayından ve mezheplerin farklı uygulamalarından bahsedelim. Evet, tarih arka plan bölümümüzde devam ediyoruz programımıza. Sahabe döneminden sonra farklı görüşlere sahip alimlerin yorumlarına ve ilminin sağlamlığına tabi olmaya başladı. Bu alimlerin yetiştirdiği talebeler de yazdıkları eserlerle nesilden nesile o görüşleri devam ettirdiler. Böylece en güvenilir kabul edilen alimin görüşleri sağlam hüküm ve prensipleri etrafında zamanla bir yorum tarzı ve tekniği, yani bir mezhep oluştu. Mezhepler ayet ve hadisleri farklı anlamaktan kaynaklandı. Bu nedenle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında mezhep olması elbette düşünülemez. Çünkü peygamber zamanında bir mesele olduğunda sahabeler peygamberimize geliyor, soruyorlardı. Peygamberimiz de Allah'ın hükmüne ve Kur'an'a göre hüküm veriyordu. Ayetleri de peygamberimiz bizzat kendisi tefsir ediyordu. Peygamber bir meselede ne diyorsa sahabe onu yapıyordu. Çünkü bununla ilgili Allah'ın emri kesin.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.
Bir diğer ayet ise şu şekilde.
Resul size ne verirse artık onu alın. Sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının ve Allah'tan korkun.
Asr-ı Saadet boyunca her meselede hükmü Allah ve Resulü bildirdiği için Allah'ın Resulü hayattayken farklı mezheplere ihtiyaç da olmamıştır. Peki mezhepler nasıl ortaya çıktı? İslam tarihine bir göz atalım. Peygamberimizin vefatından sonra İslam alemi genişledi. İran, Irak, Suriye gibi yerler fethedildi. Birçok sahabi yeni fethedilen yerlere dağıldı ve her sahabi bulunduğu yerde fetva ve ilim öğretme işleriyle meşgul oldu. Sahabiler kendilerine sorulan sorularda öncelikle Kur'an'a, daha sonra da hadislere bakıyorlardı. Bazı durumlarda da Kur'an ve hadise dayanarak kendileri sonuç çıkarıyorlardı. Çünkü sahabeler Resulullah'ın yanında uzun süre kalmış olmalarından dolayı Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarabilme anlayışına sahiptiler. Yani müştehitler. Bir yandan Müslümanların dini meselelerine çözüm bulan, fetva veren bu sahabiler, diğer taraftan dini ilimler sahasında da pek çok talebe yetiştirdiler. Böylece Peygamberimizin bırakmış olduğu ilim ve hikmet mirası sahabiler yoluyla kendilerinden sonraki nesil olan tabiine aktarıldı. Sahabilerden ders alan ve kendilerine tabiin denen zatlar çeşitli İslam merkezlerinde bulunuyorlardı. Bu imamların her biri kendisinden ders aldığı sahabinin rivayet ettiği hadisleri ve çeşitli meselelerdeki fetvalarını derlediler, bir araya topladılar. Bunlar da kendilerine sorulan soruların çoğunu önce Kur'an'da, sonra da hadislerde aradılar. Cevabını bulamadıkları meselelerde kendileri sonuç çıkardılar. Tabi'in alimleri sahabilerin fetvalarını topladıkları gibi tebe-i tabi'in alimleri de tabi'nin fetvalarını topladılar. Ayrıca kendileri de fetva verdiler. Yeni karşılaşılan meselelerde fikri çalışmalarda bulundular ve belli esaslar ortaya koydular. Gerek sahabelerin gerekse tabiinin temel meselelerinin dışında kalan teferruatla ilgili meselelerde Kur'an ve sünnet dışında yaptıkları içtihatlar neticesinde aynı konuda farklı fetvalar ortaya çıktı. Müslümanlar kendi bölgelerinde yaşayan imamın fetvalarını öğrendi ve onları uyguladı. İşte bu tercih ve taraftarlık zamanla yerini gidilen yol manasına gelen mezhepleri ortaya çıkardı. Müçtehitlerin fazla olması birçok mezhebin ortaya çıkmasına neden oldu. Zaman geçtikçe mezhep imamı durumunda olan alimlerin birçoğu kendilerinin daha alim gördükleri veya aynı meselede aynı içtihatta ittifak ettiklerine inandıkları imamların mezheplerine girdiler. Ve sonuç olarak Sünnilik, Şiilik ve Haricilik mezhepleri kaldı. Tüm bu mezhepler de kendi içinde alt kollara ayrıldı. Kerbela olayı da mezhepleşme sürecinin başlamasının çok önemli sebeplerinden bir tanesi. Bildiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu olan Hazreti Hüseyin ve yanındakilerle Emevi halifesi Yezid'e bağlı ordu Hicri takvime göre 10 Muharrem 61 yılında bugünkü Irak sınırında olan Kerbela'da karşılaştılar. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Hazreti Hüseyin ve yanındakilerin birçoğu şehit edildi. Hazreti Muaviye'nin ölümünden sonra Yezid'in halife olmasına başta Hazreti Ali'nin yönetim merkezi seçtiği Küfe'deki halk olmak üzere Müslümanlar tepki gösterdi. Şura ve seçim sistemine dayanmayarak Yezid'in halife olması Müslümanlar arasında ayrılıklar çıkacağına ilk işaretti aslında. Hazreti Hüseyin ve Emevi ordusu arasında çıkan çatışma Bağdat'a 100 km uzaklıktaki Kerbela'da başladı. Emevi ordusu önce Hazreti Hüseyin'i korumaya çalışanları öldürdü, daha sonra Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi şehit edildi. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi Ehl-i Beyt'in de büyük bir kısmının yok edilmesine neden oldu. Bazı kesimler zaten Emevilerin veraset yoluyla iktidarın devre anlayışına tepki olarak hilafetin sadece Hazreti Ali soyundan gelenlerin hakkı olduğu tezini savunmaya, hatta bunu bir akide olarak benimsemeye başlamışlardı. Kerbela olayı ile birlikte Şia hareketi belirgin olarak ortaya çıkmaya başlamış oldu. Şia, Kerbela olayından sonra sadece bir mezhep olarak ortaya çıkmamış, aynı zamanda Ehl-i Beyt adına politik bir harekete de dönüşmüştür. Tabi burada şunu da belirtmeliyim. Kerbela olayı sadece Şia'nın kınadığı bir olay değil. Kerbela, Sünni ve Şia dünyasını birleştiren bir unsur. Mezheplerin uygulamalarına baktığımızda helaller, haramlar ve ibadetler konusunda da çeşitli farklılıklar görüyoruz. Dört ana mezhebin yüzlerce hükmü birbirinden farklı. Bir mezhepte helal olan diğerinde haram kabul edilebiliyor. Mesela abdestin farzları her mezhepte farklı. Yine Hanbeli mezhebine göre abdesti belli bir sıraya göre almayan kişi farza uymamış oluyor. Ama Hanefi mezhebine göre bunu yaptığında bir mahsur olmuyor. Ya da Şafii mezhebine göre namazda Fatiha suresini okumayan bir kişinin namazı geçerli sayılmıyor. Hanefi mezhebine göre ise geçerli. Sakalı kesmek Hanefi ve Maliki mezheplerine göre haram, Şafii mezhebine göre haram değil. Haccın şartları Hanefi mezhebine göre 2, Maliki mezhebine göre 4, Şafii mezhebine göre ise 5. Daha burada yer vermediğimiz çok sayıda konuda mezhepler arasında farklı uygulamalar var. Mezheplerdeki farklı uygulamaları bu kadarıyla bırakıp güncel durum raporuna geçelim. Üç semavi dinin doğum yeri ve dünyanın kalbi sayılan Orta Doğu, geçtiğimiz yüzyıldan bu yana adeta savaşların merkezi. Yakın tarihte bölge gerek ikili gerek çok taraflı devletler arası pek çok çatışma ve iç savaşa, işgal ve sürgünlere sahne oldu. Özellikle mezhepsel temeldeki farklılıklara dayanan çatışmalar bölgeyi kana buladı. Bugün ise Suriye ve Irak'ta yaşanan mezhep çatışmalarının tüm bölgeye yayılma ihtimali üzerine duruluyor. Orta Doğu'da yaşananları şu veya bu sebeple diye tek bir başlık altına toplamak imkansız. Siyasi sorunlar, petrol başta olmak üzere doğal zenginlikler, ekonomik, güvenlik ve askeri sorunlar, dış güçlerin tarihten gelen etnik ve mezhepsel farklılıklardan istifade ederek bölge üzerinde oynadıkları oyunlar, en başta da bölge ülkelerinin ve halklarının aynı dine mensup olmalarına rağmen birbirlerinden kopuk olmaları, dahası birbirlerini düşman bilmeleri. Her biri toplamda Orta Doğu'nun bugünkü atmosferini meydana getiren ayrı birer sebep. Çalışma psikolojisi bölge halklarının ruhuna öyle işlemiş ki kardeşin kardeşi kırdığının farkında değiller. Hatta kardeş olduklarını dahi unutmuşlar. Öyle ya da böyle, gerçekte artı bir değer olan kültürel mozaik karakteri Orta Doğu insanına terör, şiddet, katliam ve en acısı kardeşin kardeşi kırdığı mezhepsel iç savaşlar olarak görünüyor. İlk olarak Suriye'deki Nusayri-Sünni çatışmasına bakalım. Suriye çok dinli, çok mezhepli ve çok kültürlü bir yapıya sahip. 3 yılı aşkın bir süredir Orta Doğu'yu saran Arap Baharı'nın en kanlı ve şiddetli çatışmaları Suriye'de yaşanıyor. Çatışmaların bir tarafında rejim yanlısı Nusayri, Dürzi, İsmaili ve ülkedeki Hristiyanların oluşturduğu ittifak yer alıyor. Diğer tarafında ise nüfusun çoğunluğunu oluşturan Sünni Müslümanlar. Bu kutuplaşmayı oluşturan temel unsur ise geçmişten bugüne uzanan olaylar, ilişkiler ve mezheplerin birbirlerine bakış açıları. Irak'a baktığımızda ise Maliki'nin Şiileştirme politikalarına karşı ortaya çıkan ve gittikçe güçlenen IŞİD örgütü ve yine Şii-Sünni çatışması ile karşılaşıyoruz. Amerika'nın Irak işgali ve sonrasında politikaları bir yandan bölgenin etnik ve mezhepsel farklılıklarını açığa çıkardı. Diğer yandan da işgale ve sonrasında kurulan Şii yönetime karşı Selefi örgütlerin mücadelesine uygun bir zemin oluşturdu. Maliki'nin Irak'ı Şiileştirme ve yönetimi Sünnilerden arındırma politikaları, Sünni aşiretlerle Selefi örgütler arasında yakınlaşma ve işbirliğinin zeminini hazırladı. IŞİD'in 2010 sonrasında güçlenerek Suriye'de ve Irak'ın Sünni bölgelerinde anlamlı bir dirençle karşılaşmadan ilerlemeye devam etmesi de bu çerçevede anlandırmak mümkün. Ülkemizde ise uzun yıllardır Alevi ve Sünniler arasında suni bir gerilim ortamı oluşturmaya çalışıldığı aşikar. Bazı çevrelerce bu yönde periyodik olarak provokasyonlar gerçekleştiriliyor. Ancak Sünniler ve Aleviler bu topraklarda yüzyıllardır bir arada kardeşçe yaşamış insanlar ve bundan sonra da yaşamaya devam edecekler. Burada oluşturmaya çalışılan suni çatışma ortamında amaç ise tamamen ülkede kargaşa çıkarmaya ve ülkeyi bölmeye yönelik olduğu da yine ortada. Peki, Orta Doğu bölgesinde çıkarılmak istenen mezhepsel çatışmaların arkasındaki asıl plan ne? Perde arkası bölümümüzde bu konuyu incelemeye devam edelim. Evet, perde arkası bölümüyle devam ediyoruz programımıza. Mezhep savaşlarının petrol ve diğer enerji kaynaklarının peşinde olan bazı çıkar odakları tarafından körüklendiği bir gerçek. Hiç şüphesiz petrol bugün de tarihte olduğu gibi Orta Doğu'nun şekillenmesinde en önemli unsurlardan biri. 1800'lü yıllardan bu yana dünyanın en önemli ihtiyaçlarından petrol. Ve bu noktada bölge azımsanamayacak derecede büyük önem arz ediyor. Bugün dünya petrol tüketiminin %60'ı, doğal gaz ihtiyacının ise %25'i Basra Körfezi'nde komşu ülkelerden sağlanıyor. Tahminlere göre dünya petrol rezervi yaklaşık olarak 1200 milyar varil ve bunun yaklaşık 750 milyar varili Körfez ülkelerinin topraklarında. Üstelik Körfez petrolü kaliteli ve çıkarması kolay. Bu yüzden petrol üretimine yatırılan sermayenin kar oranı dünyanın diğer kesimlerindeki petrol üretimine göre çok daha yüksek. Bu durum Orta Doğu'nun neden güç dengeleri arasında yeni oyunlara sahne olduğunu açıklayabilecek nitelikte. İşte bu noktada Müslümanlar mezhep savaşlarının büyük bir fitne olduğunu anlamalı. Bu fitnenin büyük güç odaklarının petrol savaşları içerisinde kullanıldığının farkına varmalı. Mezhepler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ortaya çıktı. Farklılıkların olması bir güzellik. Müslümanlar bu farklılıkları çatışma konusuna çevirmeye çalışan odaklara asla izin vermemeli. Kışkırtmalara kapılarak mezhep ayrımından kaynaklanan katliamları destekleyen bağnaz yorumlara ve gerçek dışı hadislere itibar etmemeli. Herhangi bir kişiyi farklı düşünüyor, farklı inanıyor diye öldürmenin kesinlikle İslam'da yeri yok. Değil öldürmek, bu kişileri huzursuz edecek en ufak bir tavırdan bile kaçınmak İslam'ın bir gereği. Her anlaşmazlık, Kur'an'da bildirildiği gibi akıl ve vicdan sahibi insanlar tarafından kardeşlik, barış, huzur ve şefkat ortamında çözülür. Kur'an'ın açık emrine rağmen Müslümanların birbirlerine karşı öfke ve nefretle saldırmaları çok büyük üzülüm. Müslümanların derhal mezhep ayrılıklarını bırakarak Allah'ın farz kıldığı şekilde birlik olmaları gerekiyor. Allah Kur'an'da tüm Müslümanlara tek bir topluluk olarak birlik içerisinde hareket etmelerini şöyle bildiriyor.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlardınız, O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.
Şu iyi anlaşılmalı ki yaşanan mezhep savaşları yalnızca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla son bulabilir. Çünkü Hazreti Mehdi tüm mezhepleri kaldıracak ve dini Resulullah dönemindeki şekliyle uygulayacak. Peygamberimizin hadislerinde bu durum şu şekilde bildirilmiş.
Hazreti Mehdi aleyhisselam dini peygamberin zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak. Yeryüzünde mezhepleri kaldıracak, halis, hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak.
Evet, bu akşamki programımızın da sonuna geldik. Haftaya yeni bir bakış açısı dosyasıyla karşınızda olacağız. Herkese hayırlı Ramazanlar.